Ayrım 20. Sayfa 256. Caddenin çıkıları üzerine ayın ışığı vuruyordu. Vartan bir dağ gecidini açtıktan sonra şimdi artık Fırat'ın akan sularında kendi yansımasını görüyordu. Atı yorulmadığı için onu frenlemek zorunda kalmadığı gece yolculuğundan hoşlanıyordu. Atı sadece kısa mesafelerde dört nala koşturuyordu. Yolculuğun son üç gününün etapları uzun olmuştu. Malatya'ya mümkün olduğu kadar çabuk gelebilmek için Vartan dağlar arasındaki kestirme yolları seçmişti. Herhangi bir sürgün konvoyuna rastlamamıştı. Ama yerli bir edilmiş Ermeni köylerini yol kenarlarında uçurumlarda bırakılmış cesetleri görmüştü. Harput'ta Ermeni mahallesi Hartapert'in bir sokak ötesinden geçti. Kıvrımları caddeye paralel giden ırmağa yaklaştı. Akıntının azgın köpükleri kıyıdaki yaprakların hışırtısına karışıyor, baharda canlanan kavakların tomurcuklarını hatırlatan tatlı bir koku yayıyordu. Hedefe ulaşmasına kısa bir süre kala Vartan sevinçli bir heyecan ve korku gibi bir şey hissetti. Önde bir ışık yanıyordu. Yol kenarında yanan bir kamp ateşiydi. Vartan atını adım adım sürdü. Dikkat kesilmişti. Atlar kişniyor, yıldız onlara cevap veriyordu. Kamptaki insanlar şimdi birinin yaklaştığını biliyorlardı. Dere kenarında büyük bir ateş parlıyordu. Vartan onlardan birçoğunun yola çıktığını gördü. Tahminen 20 gölge vardı. Gerektiğinde tabancasını mümkün olan hızla ulaşabilmek için kılıfının fermuarını açtı. Bunlar sivillerdi. Elbiselerinden ve sarışın saçlarından Kürt oldukları anlaşılıyordu. Sakallıydılar, saçları uzundu. Hepsi silahlıydı. Birkaçında namlusu damalı eski silahlar, diğerlerinin yeni mavzer tabancaları vardı. Onları selamladı. Selamün aleyküm. Aleyküm selam diye cevap verdi Türkçe ama güçlü bir Kürt aksanıyla bir adam ve devam etti. Böyle acele acele nereye? Tüm inananların hükümdarı sultanın hizmetindeyim. Bırakın geçeyim. Karşısındaki saçları ve sakalı grileşmiş adam parmağını iki tabanca ve uzun bir bıçak asılı kuşağına geçirdi. Arkadaşlarına bir bakış fırlattı ve bakur bir sesle devam etti. Seni görevini yapmaktan alıkoymak niyetinde değiliz. Geceliğin bu kadar acele ediyorsan demek ki çok önemli olmalı. Atın tere batmış, dinlenene kadar biraz rakı iç. Vartan'a onların davetine uymaktan başka bir şey kalmıyordu. Barikatı aşmayı denese kesinlikle delik deşik edilebilirdi. Adamların hepsi katil gibiydiler. Vartan kendi kendine diplomatik davranması gerektiğini telkin etti, indi ve atını bir çalıya bağladı. Adamlar etrafını çevirdiler. Güzel bir atın var dedi liderleri. Evet, onu çalmaya yeltenen bir adamı kılıçtan geçirdim. Yontulmamış adamların hoşuna giden bir cevaptı bu. Hepsi onaylayarak başlarını salladılar. Lider olanı Vartan'ın omuzundan kavrayıp ateşin yanına götürdü. Malını mülkünü savunamayan adam ona sahip olmayı da hak etmez. Ateşin aydınlattığı alanın kenarında Vartan olabilecek her eşyanın tıka basa doldurulduğu yarım düzine araba gördü. Mobilyalar, elbiseler, tencereler, at koşum takımları ve iplerle bağlanmış sepetler. Eşkıyalığın namuslu bir meslek sayıldığı dağ köylerinden gelen bu soyguncularla işi vardı. Köyün korsanlarıydılar. İşleri İran, Arabistan ve Asya'dan gelen zengin kervanlarına saldırmaktı. Değişik şartlar altında bu geleneği sürdürüyorlardı. Vartan dolu arabaları gösterdi ve güya yapmacık bir şaşkınlık gösterip açıkladı. Sizi sert delikanlılar olarak gördüm. Ev sahipleri kendilerini okşanmış hissettiler. Şeflere bağırdı. Evelallah. Ama sen de hiç fena değilsin. Burada dostlar arasındasın. Yoluna rahatça devam edebilirsin. Vartan muzip bir gülümsemeyle imalı. Senin niyetin buydu zaten diye fısıldadı kendi kendine. İri adam utanan bir çocuğun küsmüş tavrıyla hafifçe kafasını salladı. Çınlayan bir kahkaha savurdu. Benim adım Osman Ağa. Ben Şakir İsmail. Şişte keçi etlerini kızarttıkları ateşin yanına oturdular. Rakı şişeleri su testileriyle birlikte bir tur yaptı. Herkes direkt şişeden içiyordu. Vartan ev sahibine sordu. Aa, o halde sen aşiret reisisin. Evet, sürülerimiz Erzincan'ın güneyinde. Dersim dağlarında otluyor. Seni memleketinden bu kadar uzağa götüren şey nedir? Türklerin sadık savaşçılara ihtiyacı var. O bizi askerlerini desteklemeye angaje etti. Ama biz evimize geri dönüyoruz. Türklerin size verdikleri bu iş hoşunuza gitmedi mi? Osman Ağa görünür bir sıkıntıyla konuğuna hakir gören bir bakış attı. Cevap vermek yerine rakı şişesinden bir yudum aldı. Vartan başını ona eğdi ve kulaklarına fısıldadı. Sana bir sır vereyim. Ben Türk değilim, Çerkezim. Başka seçimim olmadığı için Osmanlı ordusuna hizmet ediyorum. Ağanın yüzü gerildi, öfkeli bir sesle gürledi. Silahsız adamları, yaşlıları, kadınları ve çocukları öldürmek yiğit savaşçılara uymaz. Ben hükümet için bu pis işi yapacak Kürtlerin bulunduğunu da biliyorum. Ayıp onlara. Ermenilere yapılan katliamdan mı söz ediyorsun? Başka ne olabilir? Tamam, onlar Hristiyan. Ama biz evimizde onlarla her zaman birlikte yaşadık. Türk bütün ülkeyi kendine istiyor. Bugün Ermeniler, yarın Kürtler. Adamlar yumruklarını kaldırdılar ve sultana karşı lanetlerini haykırdılar. Şefleri onları susturdu ve devam etti. Hiç kimse bizim dağlarımızda başımıza kahya kesilmeyecek. Sultanın bize verdiği silahları zamanı gelince ona karşı kullanacağız. Adamlarını ellerini huni yapıp ağızlarına koydular. Ulumaya benzer sesler çıkardılar. Osman Ağa Vartan'ı atına geri götürdükten sonra onu kucakladı. Kardeşim diye hitap etti. Kamp ateşinin dumanından uzakta havada aynı tatlı koku vardı. Vartan bu ne kokusu diye sordu. Bu koku ölüm kokusudur kardeşim. Irmağa yaklaşırsan güzelliği kaybolur. Sadece çürüyen leş kokusunu koklarsın. Fırat'ta davul gibi şişkin, kaya duvarlarına çarpa çarpa bağırsakları dağılmış cesetler yüzüyor. Vedalaştılar. Karşılıklı iyi yolculuklar dilediler. Vartan gecede yolculuğuna devam etti. Yol dağdan aşağıya yumuşak bir inişle ilerliyor, bir düzlüğe götürüyordu. Sabah karanlığında Vartan dağları örten tütün, pamuk ve tebze tarlalarını, şarap, üzümü bağlarını ve meyve bahçelerini geçti. Hasan Çelebi üzerinden Sivas'a giden yol kavşağında jandarmalar nöbet tutuyordu. Bir subay ve iki jandarma hala kor halindeki bir ateşin yanında uyuyordu. Nöbet tutan tek bir jandarma vardı. Onunla konuşmayı denedi. Ama adam yorgunluktan neredeyse devrilecekti. Ağır bir sesle selamına cevap verdi. Sivas'tan gelen tutuklu kafilesinin buradan geçip geçmediğini biliyor musun? Bir aydan beri buradan sürekli birileri geçiyor. Nereli olduklarını nasıl bileyim? Onları hemen Malatya'nın güneyinde kurulmuş bir toplama kampına götürüyorlar. Orada belki size bilgi verebilirler. Şehir görüş alanına girdiğinde Vartan tahminen beçeli kadınlar tarafından kullanılan 20 arabaya rastladı. Korkudan yüzleri ruh gibi olmuş, 12 yaşın altındaki kızları ve oğlanları taşıyorlardı. Vartan konvoyu durdurdu. Baştaki kadın bir denetim olduğunu sandı ve ona kırışmış bir kağıt yaprağı uzattı. Yazı şehrin kaymakamı tarafından imzalanmıştı. Kadınlar Doğu cephesinde şehit düşenlerin dullarıydı. İdare onlara emekli aylığı vermek yerine her birine birkaç çocuk vermişti. Bu durum Vartan'ı rahatsız etti. Onları ne yapmayı düşünüyorsunuz? Allah'ın çok sayıda zürriyet baş etmediği ailelere satmayı. Çocukları satmak. Vartan bu küçüklerin Ermeni olduğunu anladı. Kalbi sıkıştı. Çocuklar gavur mu? Döndürülecekler. Birini ister misin? Bak onlara. Güzeller ve tarlada çalışabilirler. Biraz belki cılızlar ama bu yaşta çabuk kilo alırlar. Bir oğlan mı? Bir kız mı? Kendine seç birini. İyi bir fiyata veririm. Vartan kafasını sallayarak reddetti ve kadına devam etmesini işaret etti. Mümkünatı olsaydı bu çocukların hepsini yanına alırdı. İlk güdüsü kafasını çevirmek, atını sürmek oldu ama bunu yapamadı. Bakmak, tanık olmak zorundaydı. Kendine itiraf etmeye cesaret edemediği bir diğer neden onu bu çocuk yüzlerinden her birini tek tek incelemeye itti. Thomas onların arasında olabilirdi. Acısını öfke izledi. Bu çocuklar ana babalarından ayrıldıktan sonra inançlarını, dillerini ve kültürlerini unutmaya zorlanacaklardı. Vartan onların başlarına neler geleceğini biliyordu. Onların çocuk gözlerinde okuduğu aynı endişeyi kendi de hissetti. Kafile Vartan'ın önden yavaşça geçti. Küçük yüzlerden her biri görüş açısı dışına çıkıp kaybolunca her defasında derin bir sarsıntı, artık telafisi imkansız bir kaybetme duygusu yaşadı. Onlar için hiçbir şey yapamazdı. Buna rağmen hiçbir şey yapamayacaksa bakma hakkı da yoktu. Arkalarından çok uzun süre baktı, sonra atını mahmuzladı. Vartan, Malatya'nın Ermeni semtinden, daha doğrusu o semtin geri kalanının içinden geçti. Tezgahlar yağmalanmıştı. Birçok ev boş duruyor, diğerlerinde Müslüman aileler oturuyordu. Önündeki haç sökülmüş bir kilise şimdi depo olarak kullanılıyordu. Gördüğü çocuklar Vartan'da huzur bırakmamıştı. Olup biten her şey bir halkın, kendi halkının ölümüydü. Vartan Malatya'yı güney istikametine terk ederken aynı anda Rıza Bey Kayseri üzerinden geçerek şehre geldi. Maro 3 gündür Rıza Bey ile birlikte yoldaydı. Ona karşı daima dürüst davranmış ve sorularına asla evet ve hayırdan başka cevap vermeyen Thomas'a sabırla katlanmıştı. Maro'ya giderek artan bir ilgi duyuyordu. Kadın hakkında her şeyi bilmek istiyordu. Ona doğduğu yeri ve çocukluğunu soruyordu. Maro ona İstanbul'daki çocukluğunu, anne babasını, seyahatlerini ve Vartan'ı anlattı. Vartan'ı anlatması konuştuğu adama özellikle başka bir erkeğin karısı olduğunu hatırlatmak içindi. Çünkü Rıza Bey'in ilgisi giderek zorlayıcı olmaya başladı. Maro dikkatli manevralar yapıyordu. Koruyucunun kafasını çarpmadan her güveni vermek zorundaydı. Zamanın aleyhine işlediğini hissediyordu. Korumalarla çevrilmiş araba yolu işlek bir ana yoldu. Tüccarlar saçakların gölgesinde yoldan geçenlerle konuşuyor, Her satış hararetli bir pazarlık konusu oluyordu. Sırtında silindir bir kap, kuşağına bağlı bir sepet içinde su bardakları ile seyyar satıcılar limonata sunuyorlar, bağırmaları pazarın genel gürültüsüne karışıyordu. Kahvelerin teraslarında adamlar bir bardağın yanında oturuyor, canlı tartışmalar ortasında nargile içiyorlardı. Ramazan'dan önceki akşamdı. Sabah karanlığından akşam karanlık basana kadar sıkı bir oruç günü geçirmek zorunda oldukları ve bir kez bile sigara içme ve sevişme izni olmayan İslami takvimdeki 9. aydan önceki gün. Thomas bu şehri merak ve üzüntü karışım duygularla gözledi. Bu ona içinde bulunmaktan sevinç duyduğu Sivas'taki pazar yerini hatırlattı. Şimdiye kadar hiç görmediği bir oyunu daha iyi izleyebilmek için ayağa kalktı. Seyirciler Karadeniz sahilinden gelen bir ayıcının etrafını sarmışlardı. Kahverengi tüylü hayvan arka ayakları üzerinde ayağa kalkarak bir tef ve zurna bir de doğu kavalının sesiyle dans ediyordu. Eğer ayı çocuklara gelirse her defasında küçük çığlıklar atıyorlardı. Anneler evlatlarını korkuyla kendilerine çekiyor, cesur genç adamlar hayvana saldırmak istermiş gibi yapıyorlardı. Bir yandan savaş, öte yandan Ermenilerin kaderi yüzlerce yıldır değişmeyen yaşam ritmi artık Malatyalıların çok uzağındaydı. Örtüsü açılmış, içinde subayların bulunduğu bir araba başka bir zamandan kopup gelmiş izlenimi uyandırdı. "Anne, bir otomobil!" diye şaşkınlıktan bağırdı Thomas. "Bundan daha çok göreceksin oğlum," dedi Rıza Bey. "Ve eğer istersen seni bir kere böyle bir arabaya bindiririm." Bu kez temiz bir nezaketle cevap verdi Thomas. "Evet." Sesi vurgusuzdu, bakışını arabadan çevirdi. Annesinin tembihlerine rağmen çocuk ev sahipleri için duyduğu antipatiyi gizlemeyi başaramıyordu. Rıza Bey'e kaymakamın konağında bir yer ayrılmıştı. Emine hizmetçiler verilmişti. Küçümsediği valinin birlikte öğle yemeği teklifini yorgunluk bahanesiyle reddetmişti. Bu Ali Bey'in memuriyeti her halükarda elinden alınmalıydı. Rıza Bey bunu günler önce onunla Malatya'da buluşmak isteyen Gani Bey'in telgrafından öğrenmişti. Yemeklerini bir süit odada yediler. Yemek Rıza Bey'in hayalini kurduğu türden ilginç değildi. Planladığı üzere birkaç müzisyen vardı gerçi ama Bedri'nin varlığı ve üzerinden eksik olmayan Thomas'ın soğuk bakışları ondaki ince duyguları azaltıyor, Rıza Bey'i rahatsız ediyordu. Gerçi Rıza Bey Maro ile hemen yalnız kalmayı ve kendi şovuna başlamayı beklemiyordu. Bunu yapabilmesi için Bedri'nin Malatya'da birkaç uygun imkan yaratmasını kararlaştırmıştı. Doğrudan Antep'e geri dönemezdi. Bunun yerine denetimi devam etme bahanesiyle Diyarbakır ve Urfa üzerinden uzun bir yol kat edebilirdi. Yemekten sonra Rıza Abdullah'ın yardımıyla üzerini değiştirdi. Bedri emirlerini yerine getirmek için arkasından ayrılmadı. Malatya karargahı tehcir yamasında anahtar durumdaydı. Kuzey Anadolu'dan gelen kafiyelerin uğramak zorunda oldukları bir kontrol noktasıydı. Bu durum Rıza Bey'in arzularını kaçırıyordu. Tahminen 15 bin Ermeni burada toplanmıştı. Ertesi gün bundan daha fazlasının gelmesi gerekiyordu. Abdullah Rıza Bey'in yakasını düğmelerken o yaverine "Bunların tümünü başımdan def et," dedi. "Bu kalabalığı hemen Suriye çölüne gönder. Kafileyi koruyacak insanımız hiç yok. Hapishaneye git ve işine yarayacak bazılarını seç. Bu domuz vali onları serbest bırakmayacaktır. Onu tanıyorsunuz. Her zaman bacağımıza dolanıyor. O bir Ermeni dostu." Siyah bir ceket giyen Rıza Bey yüksek sesle güldü. "Bunu düşünme. Hemen bu akşam onun topraksız bir köylüden farkı kalmayacak. Allah büyüktür. Ben bugün öğleden sonra Diyarbakır'da durumun nasıl seyrettiğini görmek için yola çıkacağım. Buradaki her şeyi düzene sokma işini sana bırakıyorum. Konakta Gani Bey adında İçişleri Bakanı'nın temsilcisi bir adam var. Bu adam her durumda benim de senin de amirimizdir. İhtiyaç duyduğun yerde sana destek sağlayacak. Ama dikkat et, o çabuk heyecanlanan, çabuk kızan bir adamdır. Malatya'daki görevini tamamladığın zaman beni Antep'te bulursun. Her şey emrettiğiniz gibi yapılacak," diye cevap verdi Bedri. Vedalaştılar. Birkaç dakika sonra Rıza Bey konağın Gani Bey'in oturduğu tarafına geçmişti. Yürüyüşü oynak ve gururluydu. İyi dikilmiş takım elbisesi her hareketini gösterişli kılıyordu. Annesi bir prens gibi göründüğünü ona sık sık söylerdi ve o da buna inanmaya çok hazırdı. Bir odada oğlunu elinden tutan Maro'ya rastladı. Maro eğer göz önünde değilse peçe takmıyordu. Rıza Bey onun daha iyi göründüğünü tespit etti. Teni artık toprak rengi değildi ve gözleri hırçın ifadesini kaybetmişti. Güzelliği yağmur damlaları altında yaşama yeni uyanmış bir çiçek gibi açmıştı. Onun yanına alırken yanında ne kadar süre tutacağını veya onunla ne yapacağını düşünmemişti. O anda Maro onun için bir eğlenceden daha fazla bir şey ifade etmiyordu. Takabileceği bir mücevher gibi bir şey. Amara'dan sadece 3 gün geçtikten sonra bu müthiş varlığa çok sıkı bağlandığını hissetti. Maro ona ince bir gülümsemeyle sordu. "Sizin tutuklunuz muyum Rıza Bey? Bununla ne demek istiyorsun?" diye şaşırdı adam. "Bu saçma düşünceye nereden varıyorsun?" Şehri gezmek istedim ama bir görevliniz tarafından yasaklandı. Ben bu emri senin güvenliğin için verdim. Sen ve oğlun benimle beraber olduğunuz sürece korkacak bir şeyiniz yok. Fakat yalnız sen özgürsün ve mutlaka dışarı çıkmak istersen sana Abdullah ve iki adam daha refakat edecekler. Maro şehre vardıklarında önünden geçtikleri Amerikan Koleji'ne gitmek niyetindeydi. Belki İstanbul'daki müdür amcası Mesrop'a bir haber ulaştırabilirdi. Fakat bundan Rıza Bey'in haberi olsun istemiyordu. Adam anlatmaya devam etti. Sen dışarı çıkabilirsin tabii ama gerçekten buna değer mi? Biz Gani Bey'le konuştuktan sonra 200 saat içinde hareket edeceğiz. Bu ismi duyar duymaz Maro'nun içi ürperdi. Gani Bey... Vartan'ı kafes arkasına gönderen ve kendisiyle alay eden adam. Hiçbir durumda kendisini görmemeli, tanımamalıydı. Heyecanını gizledi ve cevap verdi. Eğer öyleyse ben odamda beklerim. Rıza Bey memnun olmuştu. Bu çok akıllıca dedi. Maro'nun son sözlerini kendisinin hoşlanacağını düşünerek söylediği şeklinde algıladı. Maro'ya yaklaştı ve çenesini kaldırdı. Kravatım düzgün mü? Maro istemeden kravatını düzeltmek için ellerini kaldırdı ama aynı anda geri çekildi. Bu sebepsiz tepkiye kızdı. Düzgün diye onayladı zor işitilebilen bir sesle. Ya elbisem, salona uygun muyum? Adam onu zora soktu. İnkar edilemez çıklığını onaylamaktan başka ne söyleyebilirdi? Yakışıklılığının bilincinde olan bakımlı bir adamdı. Yüzünde alaycı bir ifade, gözlerini kısmış Maro'nun cevabını bekliyordu. Çok iyi görünüyorsunuz. Kendimi şımartılmış hissediyorum dedi, eliyle Thomas'ın saçlarını dağıttı. Maro başını eğerek onunla vedalaştı. Öfkeden kudurmuş vaziyette oğlunu arkadan çekerek uzaklaştı. Rıza Bey kadının arkasından baktı ve bakımlı bıyığını düzeltti. Yanaklarında alev gibi bir kızıllık vardı. Maro'nun sinirli yürüyüşü, inatçı bir hayvanın yürüyüşüydü. Acaba bu elbisesinin altında nasıl bir vücut saklıydı? Rıza Bey, kadına olan arzusunun içinde kabardığını hissetti. İçini çekti ve yoluna gitti. Gani Bey'in odasına girmeden önce kendini görebileceği bir pencerenin önünde durdu. Çok iyi idi. Siyah elbisesi içinde olduğundan da zayıf görünüyordu. Ön odanın kapısını çaldı. Gani Bey'in Sivas'ta hizmetine almış bulunduğu genç bir uşak kapıyı açtı ve Rıza Bey'in geldiğini bildirmeye gitti. Rıza içindeki bir kuşkuyu atamıyordu. Başkentte Gani Bey'le iki kez rastlaşmıştı. Önce ihtiyadın bir toplantısında, daha sonra İstanbul Boğazı kıyısındaki Dolmabahçe Sarayı'ndaki modern bir akşam toplantısında. Rıza ondan daha eski bir devlet görevlisiydi. Bugün Gani Bey onun şefiydi. Adamlarını yerinde teftiş için gelmişti. Gani Bey her zaman olduğu gibi iri yapılıydı. Bir fıskiye sesinin şırıldadığı, gölgeli bir iç avluya açılan kemerli girişin önündeki alçak bir divanda oturuyordu. Hiyerarşik konumunu açıkça göstermek için yakasını iliklemek ve üzerine bir ceket giymek zahmetine katlanmamıştı. Ayağa kalkmadı ama ziyaretçisine yanağını biraz daha şişman gösteren bir gülümseme armağan etti. Rıza Bey eğilerek sizi bölgemizde görmek büyük bir sevinç dedi. Takdir ettiğim bir adamla yeniden karşılaşmak beni de olağanüstü sevindirdi. Gani Bey, Rıza'yı karşısında bir yere oturmaya davet etti. Ona bir sigara uzattı. Genç uşak serin içecekler getirdi ve geri çekildi. Seyahatiniz iyi miydi? Yollar berbat ve sıcak dayanılmazdı dedi Gani Bey. Sigarasının külünü yere silkti. Bazı yerlerde pis kokudan... Şefinin ruh halini biraz bilen Rıza, kendi başarılarını silik göstermenin, işin azlığından yakınmanın doğru olacağını biliyordu. Yakınan bir ses tonu takınarak, biliyorum, ben kafilenin ana yollardan uzak tutulmasını, cesetlerin bulundukları yerde imha edilmesini emretmiştim. Ama bu bir eşekten Kur'an okumasını istemekti. Emrimdekiler bakımından, ben ayak takımı ile yetinmek zorundayım. Çetelerle, yarım akıllı adamlarla çalışıyorum. Eğitimli askerlerim olsaydı, işler daha yolunda gidebilirdi. Şefi, tam da Rıza Bey'in öngördüğü gibi söylediklerini reddetti. Sizi haklı bulmuyorum Rıza Bey. Emrinizde olanlarla olağanüstü işler başardınız. Raporlarınız bakanlığımızı çok etkiledi. Samsun'a varışımdan beri bana sizin başarılarınız anlatılıyor. Teşekkür ederim Gani Bey. Buna rağmen... Ben Anadolu'yu gezen yabancıların ceset yığınlarını görmelerini arzu edilir bulmuyorum. Gani Bey bir el hareketiyle itiraz etti. Bunun nasıl bir etkisi olabilir ki? Şiddetli, azgın savaş nedeniyle dünyanın Anadolu'daki birkaç cesetten daha önemli endişeleri vardır. Şu anda önemli olan kuzeyin ve güneyin istenmeyen unsurlardan mümkün olduğu kadar çabuk temizlenmesidir. Bunu başardıktan sonra zararlarla ilgileniriz. Bu ertelenmeye gelmez. Benim değerlendirmeme göre kışın başlamasıyla birlikte bu işin esas bölümü halledilmiş olacak. Sonra biz kaçırdığımız birkaç insanı yakalamak için ülkeyi tarayacağız. Çok iyi. Siz bu operasyonun özel amacını anlamış olan az sayıdaki insandan birisiniz. Bu ırkın yeşermesini mümkün kılacak tüm öznelerin yok edilmesi, kendi safımızı güçlendirmek için çocuklarının İslam'a dönmesi, Türklere verilen genç kadınların da yeni küçük Türkler doğurması. Evlat edinme her şeyden önce onları üzerine alan aileleri hükümetin her Ermeni çocuk için 30 kuruş para yardımı sayesinde iyi ilerliyor. Fakat misyonerler bizim öksüz çocuklarla ilgili planımızın işlemesini engelliyorlar. Bu arada birçok vali bizimle birlikte çalışmaktansa yabancı misyonerlerle birlikte çalışmayı tercih ediyor. Bu sorunun ortadan kaldırılması benim seyahatimin nedenlerinden biridir. Başka yerlerde olduğu gibi burada da onu yaptım. Ali Bey'i bizim adamlarımızdan biriyle yedekledim. Şimdi sadece Antep valisini başımızdan def etmek kaldı. Mükemmel diye bağırdı Rıza Bey. Antep sizin memleketiniz. Sizi bu ile vali atamak istiyorum. Rıza Bey sevincini gizleyemedi. Sürpriz nefisti. O bu atamayı ummuştu ama bu kadar çabuk beklemiyordu. Benim için şeref olacak Gani Bey. Allah size dilediğinizi versin. Gani Bey teşekküre sadece başını eğerek cevap verdi. Yeni bir sigara yaktıktan sonra devam etti. Bunu bir şarta bağlıyorum. Tehciri de siz organize edeceksiniz. Bu çok zor olmayacak. Çünkü sürgünlerin şu anda bölgemizde bulunuyor. Siz çevre illerin valilerini de denetleyeceksiniz. Tamamen buyurduğunuz gibi. Bu güveninizden dolayı pişman olmayacaksınız. Bundan eminim artık. Bir şey daha. Sizin şimdi yazacağınız şifreli raporlara ilave olarak bize açık metin dokümanlar da getirmelisin. Kamuoyu için. Yazdığınız metinler sürgünlerin durumunu ve çektikleri yoksulluğu, duydukları acıyı ve hükümetin onlara yardım için önerdiği tedbirleri anlatmalı. Rıza Bey anladığını gülümseyerek gösterdi. Ermenilerin savaş bölgesinden uzaklaştırılması için yer değiştirmesi söz konusudur. Hükümet bu insanlar için köyler inşa ediyor ve onları besliyor. Tam da bu diye bağırdı Gali Bey. Konuştuğu adam onun gelmek istediği yere gelmiş, istediği şeyi çabucak kavramasına çok sevinmişti. Rıza Bey çok mutluydu. Ülkenin hükümet nezdindeki kariyeri gözüktüğünden daha iyiydi. Aynı fikirde olmamasına rağmen İttihad'ın politikasına kendini adam akla doğrusunu yapmıştı. Her zaman olduğu gibi doğru kokuyu almış, rüzgarın nereden estiğini tam olarak kestirebilmişti. Vali ve günün birinde bakan, bu iyi haberi hemen annesine ve kendisiyle gurur duyacağını bildiği büyük eşine telgrafla bildirmeliydi. Ona kim bilir nasıl bir karşılama hazırlayacaklardı. Rıza Bey birdenbire Maro'nun kehanetini hatırladı. Kahve telvesinde gördüğü eve muzaffer dönüş şimdi gerçek olmuştu. Bu Ermeni kadının ileriyi gerçekten görebilen gözleri vardı. Onu kurtarmış olduğu güne şükretti. Malatya'nın güneyinde Bey Dağları'nın her iki tarafından Toros eteklerinin turuncu gri tepeleri doğu batı istikametinde uzanıyor, tozlu bir vadi çukurunda da toplama kampı bulunuyordu. Ateşin dumanı ve alçak çadırlar uzaktan seçiliyordu. Oraya doğru giden yolda Vartan dev bir odun yığınının yanından geçti. Yanmış etlerin iğrenç kokusu çıkıyordu buradan. Boş jandarmaların lakayt bakışları altında siviller cesetleri ateşe atıyorlardı. Haki renkli çadırlar nöbetçilere aitti. Buna karşılık sürgünler açık havada kamp kurmuşlardı. Sadece birkaçı eski elbiselerden yaptığı gölgeliklerle korunuyordu. Kamp birkaç hektar büyüklükteydi. Vartan oraya görevlilerin ilgisini çekmeden giremedi. Güçlü bir sarsıntı geçirdi. Bu yığınla insan arasında bebeklerin ağlamasından ve öksürük krizlerinden başka acayip bir sessizlik hakimdi. Temizlik için hiçbir donanım yoktu. Rüzgar, pislik, sidik ve kirli vücutların kokusunu uzaklaştıracak kadar güçlü esmiyordu. Neredeyse düz bir ana yol, başında zaptiyelerin nöbet tuttuğu bir çeşmeye götürüyordu. Sürgünler orada burada küçük gruplar halinde toplanıyordu. Grupların arasından boş yer bulup geçmek için dolambaçlı bir yol izlemek gerekiyordu. Birkaç ihtiyar ve küçük oğlan dışında aralarında hiç erkek yoktu. Kadınlar ve çocuklar cılız ve erimiş, yarı çıplaktılar. Açlık, susuzluk ve yorgunluk üzerindeydi. Hastalıktan ve yaralanmalardan şekli bozulmuş, güneş ve rüzgardan ufalanmış bu yüzlerde kala kala ölümü bekleyen insanların teslimiyeti ve koşkusu okunuyordu. Maro, Thomas ve Adnev Hanım'ın bu acınacak yaratıklar arasında bulunması düşüncesi Vartan'da bir baş dönmesi duygusu ve korku yarattı. Dişlerini sıktı ve atını, ailesini yeniden bulmak umudu ve onlara canlı yerine ölü rastlama korkusu arasında gidip gelerek yavaşça sürmeye devam etti. Önce atla, sonra yaya ve atı yularından çekerek kampın her yerini aradı. Saatlerce acının biçimlendirdiği bu yüzleri araştırdı. Eğer ailesini aradığı ilk yerde bulsaydı bu mucize olurdu. Keşke en azından bir ilk iz, bir çıkış noktası bulabilseydi. Sivas'ta Ermenilere rastlayıp rastlamadıklarını sorduğu herkes ya boş bakışlarla veya bir omuz silkmeyle cevap veriyordu. Bir çığlık dikkatini çekti. Diz çökmüş beş kadın yerde uzanıp yatmış bir kişi uyandırmaya çalışıyordu. Vartan onlara yaklaştı. Sadece bir deri bir kemik kalmış bir kadın normal güçlü bir bebek doğurmuştu. Güçten düşmüş anne organizması çocuğu iyi beslemişti. Yaşlı kadınlar yeni doğanı vaftiz etmek için birkaç damla suyu feda etmişlerdi. İçlerinden biri yeleğinden küçük bir şişe çıkarmış, törensel bir tarzda bebeğin yüzüne, ellerine, ayaklarına sürüyordu. "Bu benim mafsal iktihabım için iyileştirici yağdır," dedi şişeyi yeniden saklarken. Bu ses. Vartan onu bir kez daha duymuştu. Yaklaştı ve kadının omuzuna dokundu. Kadın sıçradı ve geri döndü. Diğer yaşlılar uzaklaşırken anne çocuğunu kendine bastırıyordu. Vartan meraklı bir ifade takındı. Yüzü zayıflamış, tanınmaz hale gelmişti. Fakat zeki ve canlı bakışları aynen kalmıştı. Bu Dul Kalausyan'dı. Sivas'ta iyileştirici otlar satan, bir dükkan çalıştıran bir otçu kadın. Aznevon için bitki ot çayı satın alırken şakayla onun sırlarını çalmak istediğini söylemişti. "Ne istiyorsun?" diye sordu kadın Vartan'a kaba bir Türkçeyle. Vartan Ermenice cevap verdi. "Sizi yaptığınız işle benim kimyasal ilaçlarıma zarar vermekle suçlayan bendim." Kadın konuştuğu adama birkaç dakika araştırarak baktı, sonra ellerini tuttu ve yanağına götürdü. Ağlıyordu. "Vartan Balyan, Vartan Balyan, ben hayal görüyorum." "O kadar yüksek sesle konuşma," dedi ona Vartan, etrafına bakındı. "Bu nasıl mümkün olur?" "O kadar önemli değil. Karımı gördünüz mü, oğlumu, kaynanımı, onlar buradalar mı? Neler yaşamak zorunda kaldığımızı bilseydin." "Sözle anlatılamaz. Aileme ne oldu?" diye ısrar etti Vartan ve onu hafifçe sarstı. "Kaynanan birkaç gün önce yorgunluktan öldü." Vartan sarsıldı, kafasını salladı, huzursuzca sordu. "Ya karım ve oğlum?" "Onları o zamandan beri görmedim. Bir adam onları yanına aldı." "Nasıl yanına aldı? Zorla mı? Diğer sürgünlerle birlikte mi?" "Onlar adamın arabasında, onunla yalnız oturuyorlardı. Sanırım sen bir subay olduğun için adam onları kurtardı." "Bu sonuca nasıl varıyorsunuz? Eğer karını sevgili olarak almak isteseydi çocuğu almazdı." Vartan, Mauro ve Thomas'ın hala yaşadıklarını ve kafilenin yoksulluğundan kurtulduklarını duyunca rahatladı. Muhtemelen dostlarından bir subay onları kurtarmıştı. "Bu adam... Adı ne? Bilmiyorum. Onu ilk kez gördük. Üniformalı mıydı?" "Hayır, sivildi. Onun kim olduğunu bilen biri var mı?" "Sanmıyorum. Sizin dışınızda burada Sivas'tan kimseyi görmedim." "Armeni ne oldu? Araksi?" "Öldü. Bütün erkekler öldürüldü. Sivas'tan birkaç Ermeni hala buradalar. Senin tanımadığın kadınlar ve çocuklar. Diğerleri yolda kaldılar. Köle olarak satıldılar veya diğer kafilelere katıldılar. Her şey korkunç." Birdenbire kesti ve çenesiyle, cüssesine rağmen hızlı adımlarla onlara doğru gelen adamı gösterdi. Adam fesini başına verev geçirmiş biriydi. Kaşları çatıktı. Birbirlerini kestirmeden süzdüler. Öteki ağzını açmadan Vartan kendine güvenle sordu. "Ne istiyorsun?" "Burada soruları ben sorarım. Adın?" "Teğmen Şakir İsmail." "Casus!" diye bağırdı Bedri ve tabancasını çekti. Vartan uzun süre düşünmeden adamın üstüne saldırdı. Kafasına, midesine vurdu ve kılıfından çıkardığı tabancasını elinde tuttu. Boş koluyla Bedri Vartan'ın boynunu sıktı. Boğuştular. Birdenbire Vartan sol uyluğunda bir yanma hissetti. Kulakları uğuldadı. Acıdan kaslarını sıktı. O kadar ki Bedri'yi devirmeyi başardı. Birlikte yere düştüler. Dizini Bedri'nin kasıklarına vurdu. Bedri'nin boğazındaki eli gevşedi. Tabanca tuttuğu elini yere dayadı. Büyük bir taş aldı. Bedri'nin şakaklarına vurdu. Kan fışkırdı. Bir daha vurdu. Bedri bilincini kaybetti. Vartan etrafına bakındı. Ateş sesi kimsenin dikkatini çekmemişti. Nöbetçilerin bu kısa çatışmayı fark etmedikleri anlaşılıyordu. Hemen ayağa kalktı, eğere uzandı ve sürgün grupları arasından ana yola çıktı. Boş araziye mi kaçmalıydı? Atı gece yürüyüşünden yorulmuştu. Şehir, orada onu kim arayıp bulacaktı? Orada insan kalabalığı içinde rahatça kaybolabilirdi. Vartan, zar atan bir grup jandarmanın yanından geçti, onlara kısaca el salladı ve oradan dört nala uzaklaştı. Yarısı yüzeyseldi fakat acıyordu. Kurşun uyluğunu sıyırıp geçmişti. Barut yaranın etrafındaki deriyi yakmıştı. Vartan, kanamayı durdurmak için üzerine bir mendil bastırdı. Casus demişti bu herif. Bu ne anlama geliyordu? Vartan Balyan veya onun kimliğini aldığı adam aranıyor muydu? İbrahim ona kağıtların sahte olduğunu söylemişti. Bir Şakir İsmail asla olmamıştı. O halde onun kaçışı keşfedilmişti. Sivas'tan kaçışından sonra neler olmuştu? İbrahim'e ne olmuştu? Halit Paşa'ya? İnşallah onlar Vartan yüzünden zor duruma düşmemişlerdi. Vartan dostlarının kaderi üzerine boşuna kafa patlatmak yerine kendi durumunu düşündü. O şimdi en azından Mara ve Thomas'ın hayatta olduklarını, birinin onları himayesine almış olduğunu biliyordu. Niçin ve hangi amaçla? Bu her halükarda tehcirden daha kötü olamazdı. Şimdi asıl önemli olan kendi güvenliğiydi. Yeni kimliği artık serbest dolaşmasını engelleyecek şekilde biliniyordu. Dağlara çıkabilir ve yakalanmamak için terk edilmiş bölgelere çekilebilirdi. Fakat bu ona ne yarar sağlardı? Maro ve Thomas'ı bulmak için şehir ve köyleri aramalı, Türkler arasına karışmalı, evlerine gitmeli, kulaklarını açmalı ve soru sormalıydı. Bundan başka ne yapabilirdi? Şehre yaklaşınca aklına bir fikir geldi. Amerikan Koleji. Orada ona sahte kağıtlar düzenlemekte yardımcı olunabilirdi. En azından orada yaraları iyileşene, jandarmalar onu kısmen unutana kadar birkaç gün saklanabilirdi.